Ayrım 21, Marslı, Andy Weir, sayfa 239. Hermes mürettebatı kendilerine kalan sınırlı boş zamanı Rec ismindeki bir alanda geçiriyordu. Bir masa ve 6 kişinin oturabileceği kadar yere ancak sahip olan Rec, yer çekimi önem sırasında düşüktü. Gemi ortasındaki konumu ona ancak 0.2G kazandırıyordu. Yine de mürettebatın Fogel'ın onlara anlattıklarını dinlerken oturdukları yerde kalmasına yetiyordu. Ve görev 211 gün sonra dünya yörüngesine girmemiz de sona erecek diye bitirdi. Teşekkür ederim Fogel, dedi Lewis. Fogel ona geldiğinde açıklamayı daha önce dinlemişti. Fakat Johansen, Martinez ve Beck bunu ilk kez duyuyordu. Onlara duyduklarını sindirmeleri için zaman tanıdı. ''Bu gerçekten işe yarar mı?'' diye sordu Martinez. ''Ya!'' Fogel başıyla onayladı. ''Hesaplamaların sağlamasını yaptım, hepsi tutuyor. Bu dahice bir rota, harika!'' ''O Mars'tan nasıl çıkacak peki?'' diye sordu Martinez. Lewis öne eğildi. ''Mesajın devamı da var.'' diye başladı. ''Biz dünya yakınındayken bir ikmal alacaktık ve Watney RS-4'ün MTA'sına gitmek zorunda kalacaktı.'' ''Peki bu gizlilik neden?'' diye sordu Beck. ''Mesajda yazdıklarına göre,'' diye açıklamaya başladı Lewis, ''NASA bu fikri reddetmiş. Hepimizi düşük riske atmaktansa Watney'i büyük bir riske atmayı seçmişler. Bunları Fogel'ın e-postasına sokan kimse belli ki aynı fikirde değilmiş.'' ''Yani,'' dedi Martinez, ''burada NASA'nın kararının tamamen tersine hareket etmekten bahsediyoruz, öyle mi?'' ''Evet,'' dedi Lewis, ''tam olarak bundan bahsediyoruz. Eğer bu manevrayı yapmaya kalkarsak ikmal gemisini göndermek zorunda kalacaklar. Yoksa ölürüz. Onların elini zorlama imkanımız var.'' ''Bunu yapacak mıyız?'' diye sordu Johansen. Hepsi Lewis'e baktı. ''Size yalan söylemeyeceğim,'' dedi. ''Ben bunu yapmayı çok isterim. Ama bu normal bir karar değil. Bu NASA'nın açık bir şekilde reddettiği bir şey.'' Şu an NASA'ya karşı isyan etmekten bahsediyoruz ve bu benim içi boş olarak kullandığım bir kelime değil. Ayağa kalktı ve masanın etrafında yavaşça yürümeye başladı. Bunu ancak her birimiz kabul edersek yapacağız. Cevap vermeden önce bu işin sonuçlarını bir düşünün. Eğer ikmal randevusunda bir hata yaparsak ölürüz. Eğer dünya yer çekimi yardımında bir hata yaparsak ölürüz. Her şeyi hatasız yaparsak görevimize 533 gün eklemiş oluruz. Her türlü sorunla karşılaşabileceğimiz plan dışı 530 günlük bir uzay yolculuğu. Gemi bakımı zorlu olacak. Tamir edemeyeceğimiz bir şeyler bozulabilir. Bu bozulan hayatta kalmamız için gerekli bir şeyse ölürüz. Ben varım, Martinez gülümsedi. ''Sakin ol, kovboy,'' dedi Lewis. ''Senle ben askeriz. Eve döndüğümüzde askeri mahkemeye çıkarılma ihtimalimiz yüksek. Geri kalanınız içinse sizi bir daha uzaya göndermeyeceklerini garanti ederim.'' Martinez kolları bağlı suratında yarım bir gülümsemeyle duvara yaslandı. Diğerleri ise kumandanlarının söylediklerini sessizce düşündü. ''Bunu yaparsak,'' dedi Fogel, ''uzayda 1000 günden fazlasını geçirmiş olacağız. Bu bir ömre yeter.'' ''Benim geri dönmeme gerek yok.'' ''Görünüşe göre Fogel da var,'' diye sırıttı Martinez. ''Ben de varım tabii ki.'' ''Haydi yapalım,'' dedi Mac. ''Sen bunun işe yarayacağını düşünüyorsan,'' dedi Johansen Lewis'e, ''sana güveniyorum.'' ''Pekala,'' dedi Lewis. ''Bunu yapacağız diyelim. Ne yapmamız gerekiyor?'' Fogel omuz silkti. ''Ben rotaya girer ve işlemi başlatırım,'' dedi. ''Başka ne var ki?'' ''Uzaktan kontrol,'' dedi Johansen. ''Hepimiz ölürsek falan gemiyi geri döndürmek için tasarlandı.'' Görev kontrolden Hermes'i kontrol edebilirler. Ama biz buradayız, dedi Lewis. Yapmaya çalıştıklarını engelleyebiliriz, değil mi? Pek sayılmaz, dedi Johansen. Uzaktan kontrol herhangi bir gemi için kontrolün önceliğini alıyor. Gemide bir felaket olduğunu ve geminin kontrol panellerinin güvenilmez olduğunu varsayıyor. Bunu devre dışı bırakabilir misin, diye sordu Lewis. Diye düşündü Johansen. Hermes'in 4 tane fazladan uçuş bilgisayarı var. Bunların her biri 3 adet fazladan iletişim sistemine bağlı. Eğer bilgisayarlardan biri herhangi bir iletişim sisteminden sinyal alırsa görev kontrolü ele alabilir. İletişim sistemlerini kapatamayız. Telemetri ve kılavuz sistemini kaybederiz. Bilgisayarları da kapatamayız. Gemiyi kontrol etmek için onlara ihtiyacımız var. Her bir sistemdeki uzaktan kontrol mekanizmasını devre dışı bırakmam gerekiyor. Bunlar işletim sisteminin bir parçası. Kodun üzerinden atlamam gerekecek. Evet, bunu yapabilirim. Emin misin diye sordu Levis. Bunu kapatabilir misin? Zor olmamalı dedi Johansen. Bu bir güvenlik programı değil. Sadece bir acil durum özelliği. Kötü niyetli yazılımlara karşı koruması yok. Kötü niyetli yazılım mı? Beck gülümsedi. Yani bir hacker mı olacaksın? Evet, Johansen de ona gülümsedi. Sanırım öyle olacağım. Pekala dedi Levis. Görünüşe göre bunu yapma imkanımız var. Ama kimsenin ortam baskısı dolayısıyla bunu kabul etmesini istemiyorum. 24 saat bekleyeceğiz. Bu süre zarfında herkes fikrini değiştirebilir. Benimle özel olarak konuşun ya da bir e-posta gönderin bana. Ben bunu iptal ederim ve o kişinin kim olduğunu da açıklamam. Diğerleri odadan çıkarken Levis geride kaldı. Onların gidişlerini izlerken gülümsediklerini gördü. Dördünün de. Mars'tan ayrıldıklarından beri ilk defa eskiden oldukları gibiydiler. O zaman hiçbirinin fikrini değiştirmeyeceğini anladı. Mars'a geri dönüyorlardı. Herkes Brandon Hutch'ın yakın zamanda görevleri yöneteceğini biliyordu. Biri geniş ve alabildiğine yavaş bir organizasyonda ne kadar hızla yükselebilirse, Brandon da NASA'da o hızla yükselmişti. Çalışkan bir işçi olarak biliniyordu ve yeteneğiyle liderlik özellikleri astları tarafından fark ediliyordu. Brandon her gece 1'den 9'a kadar görev kontrolün başındaydı. Bu görevdeki harika performansının devamı ona kesinlikle terfi kazandıracaktı. Çoktan ARS-4 için yedek uçuş kontrolörü olacağı duyurulmuştu ve ARS-5 için ana görevi kazanma ihtimali yüksekti. "Uçuş Capcom!" diye konuştu bir ses kulaklık setine doğru. "Dinliyorum Capcom!" diye cevapladı Brandon. Aynı odada olmalarına rağmen telsiz protokolü sürekli gözlenen bir şeydi. Hermes'ten program dışı bir durum güncellemesi var. Hermes 90 ışık saniyesi ötede olunca sesli ileri geri iletişim pratik olmuyordu. Basın ilişkileriyle alakalı konular dışında Hermes dünyaya yaklaşana kadar yazılı mesajlarla iletişim kuracaktı. Anlaşıldı dedi Brandon, oku lütfen. Ben anlamıyorum uçuş diye kafası karışmış bir cevap geldi. Tam bir durum güncellemesi değil bu. Sadece tek bir cümle. Ne yazıyor? Mesaj şöyle, Houston haberiniz olsun. Rich Purnell işini bilen bir adam. Ne dedi Brandon. Kim bu Rich Purnell? Uçuş telemetri dedi başkası bir ses. Dinliyorum telemetri. Hermes rotadan çıktı. Capcom, Hermes'e rotadan düşmekte olduklarını haber verin. Telemetri bir rota düzenleme vektörü. Olumsuz uçuş diye araya girdi telemetri. Rotadan düşmüyorlar. Rotayı değiştirdiler. Enstrümantasyon bağı 27.812 derecelik bir rotasyonun kasten yapıldığını gösteriyor. Neler oluyor diye kekeledi Brandon. Capcom onlara neler olduğunu sor. Anlaşıldı uçuş. Mesaj gönderildi. Asgari cevap süresi 3 dakika 4 saniye. Telemetri bunun bir enstrümantasyon arızası olma ihtimali var mı? Olumsuz uçuş. Onları uydu kontrolden izliyoruz. Gözlenen konum rota değişikliğiyle uyumlu. Capcom, günlük kayıtlarını okuyup önceki vardiyanın neler yaptığına bak. Büyük bir rota değişikliği emri gelip de bu şekilde bize söylemeyi unutmuşlar. Anlaşıldı uçuş. Kılavuz uçuş dedi Brandon. Dinliyorum uçuş. Cevabı geldi kılavuz kontrolöründen. Geri dönüşü olmayacak duruma gelene kadar bu rotada ne kadar süre kalabileceklerini hesapla. Hangi noktada dünya yörüngesine girme şansını kaçıracaklar? Üzerinde çalışıyorum uçuş. Ve birisi şu Rich Purnell'ın kim olduğunu öğrensin. Mitch Teddy'nin ofisindeki koltuğa kendini saldı. Ayaklarını sehpanın üzerine uzattı ve Teddy'ye gülümsedi. Beni mi görmek istemiştin? ''Bunu niye yaptın Mitch?'' diye sordu Teddy. ''Neyi? Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun sen.'' ''Ha, sen Hermes isyanından mı bahsediyorsun?'' dedi Mitch masum bir şekilde. ''Var ya, bundan güzel bir film adı olur aslında. Hermes isyanı. Kulağa hoş geliyor.'' ''Bunu senin yaptığını biliyoruz.'' dedi sert bir şekilde. ''Nasıl yaptığını bilmiyoruz ama onlara manevrayı gönderenin sen olduğunu biliyoruz.'' ''Yani elinizde kanıt yok.'' Teddy ona ters ters baktı. Hayır henüz yok ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten mi dedi Mitch? Zamanımızı gerçekten daha iyi kullanamaz mıyız? Yani ne de olsa planlamamız gereken bir yakın dünya ikmal görevi var. Bir de üzerinde Watney'i Schiaparelli'ye nasıl ulaştıracağımızı bulmalıyız. Önümüzde çok iş var. Aynen öyle, önümüzde çok iş var diye burnundan soludu Ted'i. Senin bu oyunun yüzünden bunu yapmak zorundayız artık. Sözde oyunum dedi Mitch parmağını kaldırarak. Sanıyorum Annie medyaya bu riskli manevrayı denemeye karar verdiğimizi söyleyecek ve isyan kısmından bahsetmeyecek. Tabii ki dedi Ted, yoksa hepimiz birer salak gibi görünürüz. Yani kimsenin başı belada değil demek ki. Mitch gülümsedi. NASA ilkelerine uygun hareket ettikleri için kimseyi kovamazsınız. Lewis'in bile başı belada değil, isyan da neymiş. Hem belki Watney de kurtulur, herkes için bir mutlu son. Bütün mürettebatı öldürmüş olabilirsin diye cevap verdim hiç. Bunu hiç düşündün mü? Onlara manevrayı kim verdiyse dedim hiç. Sadece bilgi paylaşımında bulundu. Bunu uygulama kararını Lewis verdi. Eğer duygularının, yeteneklerinin önüne geçmesine izin veren biri olsaydı Lewis kötü bir kumandan olurdu. Ve Lewis kötü bir kumandan değil. Eğer bunu yapanın sen olduğuna dair bir kanıt bulursam seni kovmanın bir yolunu bulacağım diye uyarıda bulundu Ted'i. Tabii ki, Mitch omuz silkti. Ama ben hayat kurtarmak için riske girmeye razı olmasaydım ben, bir an düşündü, herhalde senin gibi olurdum. 17. Bölüm Günlük Girişi Sol 192. Ha siktir, benim için geri dönüyorlar. Şu an nasıl tepki vereceğimi bile bilmiyorum. Duygulandım. Eve dönüş otobüsüne yetişmeden önce yapmam gereken bir dolu iş var. Yörüngeye giremeyecekler. Onlar geçerken uzaya çıkmış olmazsam tek yapabilecekleri pencereden el sallamak olur. Ares-4'ün MTA'sına ulaşmam gerekiyor. Bunu NASA bile kabul ediyor. Ve NASA'dakiler dadılar size 3200 kilometrelik bir yolculuğu tavsiye ediyorsa işte o zaman başınız belada demektir. Bekle beni Schiaparelli. Gerçi hemen çıkmıyorum yola. Daha önce bahsettiğim bir dolu işi yapmam gerekiyor önce. Pathfinder'a yaptığım yolculuk önümdeki yolculuğun yanında keyfi bir gezi gibi kalacak. Sadece 18 sol yaşamam gerektiğinden bir sürü kısa yol kullanmıştım. Bu sefer durum daha farklı. Pathfinder'a giderken sol başına 80 kilometre yol almıştım. Schiaparelli yolculuğumda bu kadar verimli olursa yolculuk 40 sol sürecek. Garanti olsun diye 50 sol diyelim. Ama durum sadece yolculuktan ibaret değil. Oraya vardığımda kamp kurup bir sürü MTA modifikasyonu yapmam gerekecek. NASA bunların da 30 sol süreceğini varsayıyor. Garanti olsun diye 45 diyelim hadi. Yolculuk ve MTA modifikasyonları derken toplam 95 sol sürecek. Buna 100 sol diyelim, çünkü 95 yuvarlanmak için yalvarır gibi bakıyor. Yani hub'dan uzakta 100 sol kadar hayatta kalmam gerekiyor. Peki ya MTA diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hararet içinde yanan hayal gücümde orada ikmaller olmayacak mı? En azından hava ve su. Hayır, zerre bir şey yok. Hava tankları var ama hepsi boş. Bir Ares görevinin bolca O2 ve N2 ve suya ihtiyacı var zaten. Niye MTA ile birlikte daha fazlasını göndersinler ki? Mürettebatın hub'ın olanaklarıyla MTA'yı doldurması daha kolay. Mürettebatımın şansına görev planına göre Martinez'in MTA tanklarını sol 1'de doldurması gerekti. Hermes buradan sol 549'da geçecek. O yüzden benim 449'a kadar yola çıkmış olmam gerekiyor. Bu da bana buradaki hazırlıklarımı tamamlamak için 257 sol veriyor. Çok uzun bir süreymiş gibi değil mi? O süre zarfında yüzey aracını, yani büyük üçlüyü, atmosfer düzenleyici, oksijen verici, su arıtıcı, taşıma konusunda kandırmam gerekiyor. Bu üçünün hava basıncının olduğu bir alanda durması gerekiyor. Ama yüzey aracı o kadar geniş değil. Bu üçünün sürekli çalışıyor olması gerekiyor. Ama yüzey aracının aküleri o yükü uzun süre taşıyamaz. Ayrıca aracın tüm yiyeceklerimi, suyumu, güneş hücrelerimi, ikinci aküyü, aletlerimi, bazı yedek parçaları ve Pathfinder'ı da taşıması gerekiyor. NASA ile iletişim kurmada tek yolum olduğundan Pathfinder Clampett 9 misali aracın tavanında seyahat etme hakkını kazanıyor. Çözmem gereken bir sürü sorunum var ama o sorunları çözdürebileceğim de bir sürü insan var. Hemen hemen dünyanın tamamı. NASA hala ayrıntılar üzerine çalışıyor ama ana fikir iki aracı da kullanmak. Birini sürerken öbürünü karavanım olarak kullanacağım. Karavan üzerinde bazı yapısal değişiklikler yapmam gerekecek. Yapısal değişiklikler derken gövdesinde koca bir delik aç demek istiyorum. Ardından büyük üçlüyü içeri sokup deliği hap brandasıyla yumuşak olarak kapatabilirim. Aracın basıncının yükselttiğimde dışarı doğru şişecek ama basıncı tutacaktır. Peki aracın gövdesinin büyük bir kısmını nasıl kesip atacağım? Onu da güzel asistanım Venkat Kapoor açıklasın. 14.38 JPL. Eminim yüzey aracı üzerinde deliği nasıl açacağını merak ediyorsundur. Deneylerimiz kaya örneği matkaplarının gövdeyi delebildiğini gösteriyor. Matkap ucundaki yıpranmışlık oldukça düşük olacak. Kayalar karbon karmasından daha sert. Bir sıra halinde delikler açabilirsin. Ardından da aralarında kalan kısımları yontarsın. Umarım matkap kullanmayı seviyorsundur. Matkap ucu 1 santim genişliğinde ve delikler 0.5 santim aralıkta olacak. Toplam kesim işleri 11.4 metre ediyor. Yani 760 delik. Bir deliği delmek 160 saniye sürüyor. Sorun, matkaplar inşaat projeleri için tasarlanmadılar. Kısa sürede kaya örneği toplamak için kullanmaları bekleniyordu. Aküleri sadece 240 saniye yetiyor. Elinde iki matkap var ama yine de şarj etmeye başlamadan önce sadece 3 delik açabilirsin. Şarj işlemi de 41 dakika sürüyor. Bugün de 8 saatlik GDF'lerle 173 saatlik bir iş. 21 güne denk geliyor ve bu istediğimizden uzun. Diğer tüm fikirlerimiz bu kesim işleminin işe yaramasına bel bağlıyor. Eğer bu işe yaramazsa yeni fikirler üretmek için zamana ihtiyacımız var. O yüzden matkabı doğrudan hava bağlamanı istiyoruz. Matkap 28.8 volt bekleyip 9 amper çekiyor. Bunun altından kalkabilecek tek kablolar yüzey aracının şarj kabloları. Onlar 36 volt, 10 amper, maksimum kablolar. Elinde iki tane bulunduğundan birini modifiye etmende sakınca yok. Voltajı düşürüp kabloya yeni bir devre kesiciyi nasıl koyacağına dair bilgileri sana göndereceğiz. Ama eminim sen bunun nasıl yapılacağını biliyorsundur. Yarın yüksek voltajlı elektrikle oynayacağım. Burada nasıl bir sıkıntı çıkar, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Günlük girişi sol 193. Yüksek voltajda çalışıyor olmama rağmen bugün kendimi öldürmemeyi başardım. Aslında o kadar da heyecan verici değil. Önce fişi çıkarmıştım. Söylenildiği gibi yüzey aracının şarj kablosunu matkap kablosuna çevirdim. Voltajı doğru seviyeye çekmek, rezistans eklemek kadar basit. Onlardan da elektronik çantamda bir sürü var. Kendi 9 amper devre kesicimi yapmam gerekti. 3 tane 3 amper devre kesiciyi paralel olarak bağladım. 9 amperin 3'ünü de hızla yakıp ilerlemesinin imkanı yok. Ardından matkabı hava bağlamam gerekti. Pathfinder'a yaptığımın hemen hemen aynısı. Aküyü çıkar ve hub'dan bir güç tablosu tak. Ama bu sefer bu çok daha kolay oldu. Pathfinder hava kilitlerimin herhangi birinden geçemeyecek kadar büyüktü. O yüzden tüm elektronik işlemlerini dışarıda yapmam gerekti. Daha önce hiç uzay elbisesi içindeyken elektronikle uğraştınız mı? Çok can sıkıcı bir iş. MTA'nın iniş bayandalarından kendi çalışma masamı bile yapmam gerekmişti, unuttunuz mu? Her neyse, matkap hava kilidinden rahatça geçti. Matkap sadece 1 metre uzunluğunda ve kaya matkabı şeklinde. Apollo astronotları gibi kaya örneği toplama işlemini ayakta yaptık biz de. Ayrıca Pathfinder üzerinde göz kararı yaptığım işin aksine matkabın eksiksiz şeması vardı elimde. Aküyü çıkardım ve onun yerine güç kablosunu bağladım. Ardından matkabı ve yeni kablosunu dışarı çıkartarak modifiye edilmiş yüzey aracının şarj cihazına bağladım ve aleti çalıştırdım. Sorunsuz çalıştı. Matkap kaygısızca guruldamaya başladı. Nasılsa her şeyi ilk denememde doğru bir şekilde yapmıştım. İçten içe matkabı yakacağımı düşünüyordum. Daha öğlen bile olmamıştı. Niye delikleri delmeye başlamayayım diye düşündüm ben de. 10.07 Watney. Güç kablosu modifikasyonları tamamlandı. Matkabı taktım ve harika çalışıyor. Günün bitmesine daha var. Kesmemi istediğiniz deliğin tanımını yollayın. 10-25 JPL. Bunu duyduğumuza sevindik. Deliklere başlama fikri harika. Yanlış olmaması adına bu modifikasyonlar bir numaralı yüzey aracı üzerinde uygulanacak. Biz ona karavan diyoruz. 2 numaralı araç Pathfinder'a giderken üzerinde modifikasyonlar yaptığı yüzey aracı şimdilik olduğu gibi kalmalı. Aracın arkasındaki hava kilidinin tam önünden tavandan bir kısmı keseceksin. Deliğin en az 2,5 metre uzunluğunda olması ve basınç tankının tam 2 metre genişliğinde olması gerekiyor. Kesim yapmadan önce karavan üzerinde şeklini çiz ve karavanı Pathfinder'ın kamerasının görebileceği bir yere yerleştir. Doğru çizip çizmediğini söyleyeyim sana. 10.43 Watney. Anlaşıldı. 11.30'a kadar benden haber almazsanız bir resim çekin. Yüzey araçları birbirlerini çekebilsinler diye birbirlerine geçebilecek şekilde tasarlandılar. Böylece bir felaket meydana gelirse arkadaşlarınızı kurtarabilirsiniz. Aynı nedenden dolayı yüzey araçları birbirleri arasında hortumlar aracılığıyla hava paylaşabilirler. Bu küçük özellik uzun yolculuğum sırasında karavanla atmosferi paylaşmama yardımcı olacak. Karavanın aküsünü uzun süre önce çalmıştım. Kendi gücüyle hareket etmesine imkan yok. O yüzden karavanı harika bir şekilde modifiye edilmiş aracıma bağladım ve Pathfinder'ın yanına çektim. Venkat bana kesmeyi planladığım şekli çizmemi söyledi ama bunu nasıl yapacağımı söylemeyi unuttu. Sanki elimde yüzeyde çalışan bir kalem var. O yüzden Martinez'in yatağını parçaladım. Karyolalar en basit haliyle birer hamak aslında. Üzerinde yatarken yormayacak bir şekilde örülmüş hafif iplerden oluşuyorlar. Mars'a gönderilecek malzemeleri yaparken tasarruf edilen her gram iyidir. Martinez'in yatağını parçaladım ve ipliği dışarı çıkardım. Ardından kesmeyi planladığım çizgi boyunca karavana bantladım. Evet, koli bandı neredeyse atmosfersiz ortamda da işe yarıyor. Koli bandı her yerde işe yarıyor. Koli bandı sihirlidir ve ona tapınılması gerekir. NASA'nın ne yapmayı düşündüğünü görebiliyorum. Karavanın arkasında dokunmayacağımız bir hava kilidi var. Kesik onun hemen önünde olacak ve büyük üçlünün dik durması için yeterli yer olacak. NASA'nın büyük üçlüyü günde 24,5 saat boyunca çalıştırıp sürüş için geriye güç kalmasını nasıl sağlamayı düşündüğünü bilmiyorum. Bahse varım onlar da bilmiyordur. Ama zekiler onlar, bir yolunu bulurlar. 11.49 JPL. Görebildiğimiz kadarıyla kesmeyi planladığın yer iyi görünüyor. Diğer tarafında birebir olduğunu varsayıyoruz. Delmeye başlayabilirsin. 12.07 Watney. Kadınlar da öyle diyorlardı. 12.25 JPL. Ciddi misin Mark? Gerçekten mi? İlk önce karavanın atmosferini düşürdüm. İsterseniz deli deyim ama matkabın suratıma doğru fırlamasını istemiyordum. Ardından başlamak için bir yer seçmem gerekti. En kolayının yan taraftan başlamak olacağını düşündüm, yanılmışım. Tavandan başlamak daha iyi olurdu. Yandan delmek yorucuydu. Çünkü matkabı yere paralel tutmam gerekiyordu. Bahsi geçen matkap babanızın evdeki Black & Decker matkabı değil. Bu matkap 1 metre uzunluğunda ve tutulabilecek tek güvenli yer sapı. Matkabın yerinde durması biraz daha zordu. Gövdeye dayandım ve çalıştırdım ama hemen sağa sola fırladı. O yüzden ben de sadık çekicimle tornavidamı aldım. Birkaç vuruşla karbon karmasında ufak bir çentik açtım. Böylece tek bir noktayı delebileyim diye matkap ucunu koyabileceğim bir yerim oldu. NASA'nın tahmin ettiği gibi öte taraftan çıkmak 2,5 dakika civarı sürdü. İkinci delikte de aynı prosedürü takip ettim ve bu sefer daha rahat oldu. Üçüncü deliğin ardından matkabın ısınma ışığı yandı. Zavallı matkap bu kadar uzun süre kullanılmak üzere tasarlanmamıştı. Şansıma ısındığını fark etti ve beni uyardı. O yüzden ben de birkaç dakikalığına çalışma masama dayandım ve matkap soğudu. Mars hakkında söyleyebileceğiniz şeylerden biri de Mars'ın gerçekten çok soğuk olduğudur. İnce atmosfer ısıyı pek iyi iletmez ama her şeyi elinde sonunda soğutur. Matkabın kapağını çoktan sökmüştüm. Güç kablosunu sokmak için bir yer lazımdı. Bunun hoş bir yan etkisi de matkabın daha da hızlı soğuması oldu. Gerçi toz toplandıkça birkaç saatte bir matkabı iyice temizlemem gerekecek. Saat 17.00'a geldiğinde ve güneş batmaya başladığında 75 delik delmiştim. İyi bir başlangıç ama daha bir sürü var. Eninde sonunda muhtemelen yarın yerden erişemeyeceğim delikleri delmeye başlamam gerekecek. Onun için de üzerinde durabileceğim bir şeye ihtiyacım var. Çalışma masamı kullanamam. Onun üzerinde Pathfinder duruyor ve son yapacağım şey ona dokunmak. Ama MTA'nın iniş payandalarından daha 3 tane var. Eminim bir tür rampa falan yapabilirim. Her neyse bunların hepsi yarının işi. Bu gece ise akşam yemeği için tam porsiyon yiyeceğim. Aynen öyle. Doğru okudunuz. Ya sol 549'da kurtarılacağım ya da ölüp gideceğim. Bu da 35 sola yetecek kadar fazla yiyeceğim var demektir. Arada sırada böyle keyif yapabilirim yani.
21. ayrımın sonu. Sayfa 252.